Ayrım 28. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 254. 6. bölüm. Meslek değişimi. 1. kısım. O suikastçıları oraya kim yerleştirdiyse belli ki savru olaya dönmek için hangi yolu kullandığımızı biliyordu, dedi Locke.
Bu pek bir şey ifade etmiyor. Rıhtımlardan sık sık geçtik. Herhangi biri bizi görmüş ve suikastçıları oraya yerleştirmiş olabilir.
Jean kahvesinden bir yudum alıp diğer elini de kahvaltıya gelirken yanında getirdiği küçük kitabın yıpranmış deri cildinde gezdirdi.
Belki birkaç gece beklemişlerdir. Böyle bir şeyi bilmek için özel bir bilgi veya kaynak gerekmez.
Yaldızlı dehliz, taht günü sabahının 7. saatinde her zamankinden bile daha sessizdi. Müşteri portföyünü oluşturan şenlikçilerin ve iş adamlarının çoğu gece geç saatlere kadar altın basamaklarda vakit geçirdiği için birkaç saat daha kalkmazlardı. Locke ile Jean bu sabahki kahvaltılarını dile getirilmemiş bir mutabakat gereği tedirgin bir atıştırmaya uygun olarak ısmarlamıştı. Salamura edilmiş limonlu köpek balığı eti filetosu, çavdar ekmeği ile tereyağı, portakal suyunda pişirilmiş bir tür kahverengimsi balık ve de garsonun masaya getirmek için bulabildiği en büyük seramik demlikte kahve. Her iki hırsız da gece gündüz düzenlerindeki ani değişikliğe alışmakta hala zorlanıyordu.
''Tabii bağlı büyücüler buradaki varlığımızı başka bir gruba haber vermediyse,'' dedi Locke. ''Hatta onlara yardım ediyor bile olabilirler.''
''Bağlı büyücüler rıhtımdaki o ikiliye yardım ediyor olsalardı oradan canlı çıkabilir miydik sence?''
''Hadi ama Şahinci'ye yaptıklarımız yüzünden peşimize düşeceklerini ikimiz de biliyorduk. Hem tek amaçları bizi öldürmek olsaydı çoktan nalları dikmiştik. Stragos bir konuda haklı. Bağlı büyücüler bizimle oynamaya oldukça niyetli. O yüzden bunun Costa ve de Ferra olarak yaptığımız bir şeye kızan üçüncü bir şahsın işi olduğunu söylüyorum hala. Bu da Durenna'yı, Corvalor'u ve Lord Landreval'ı en bariz şüpheliler kılıyor.
Landreval aylardır ortalıkta yok.
Bu onu tamamen elememizi gerektirmez. Peki ya şu sevimli bayanlara ne diyorsun?
Açıkçası bizi öldürmek isteselerdi peşimize bizzat düşeceklerine inanıyorum. Durenna'nın kılıç kullanma konusunda büyük bir ünü var. Corvalor'un da birkaç düelloya girdiğini duymuştum. Belki birkaç adam tutarlardı ama onlar kendi işlerini kendileri halleden türde insanlar.
Kör ittifaklarda önemli birini yolduk mu veya üst katlara çıkarken oynadığımız başka bir oyunda birinin nasırına mı bastık, yüksek sesle mi osurduk?
Suikastçı tutacak kadar tepesi atmış birini gözden kaçıracağımızı hiç sanmıyorum. Evet, hiç kimse kağıt oyununda yenilmekten hoşlanmaz. Ama aklına o kadar büyük bir mızıkçı geliyor mu?
Jean kaşlarını çatarak kahvesini yudumladı. Daha fazla bilgi edinene kadar bu tarz tahminlerde bulunmak hiçbir işimize yaramaz. Kentteki herkes bir şüpheli, hatta dünyadaki herkes.
Öyleyse, dedi Locke, bildiğimiz tek şey peşimizdeki kişinin bizi öldürmek istediği, yıldırmak, karşısına alıp biraz laflamak değil, öldürüp kurtulmak. Belki buna kafayı yorarsak birkaç isim.
Locke garsonlarının bölmeye yaklaştığını görür görmez sustu, sonra daha dikkatli baktı ve gelenin garson falan olmadığını gördü. Görevlilerin giydiği deri önlüğü ve kırmızı kepi kuşanan kadın Merrain'in ta kendisiydi.
''Ah'' dedi Jean, ''hesabı ödeme vakti.''
Merrain başıyla onayladı ve Locke'ye üzerinde iki küçük kağıt parçası iğnelenmiş tahta bir tablet uzattı. Kağıtlardan biri sahiden de hesaptı, diğerinin üstünde ise akıcı bir el yazısıyla tek bir satır karalanmıştı.
''Tanıştığımız gece sizi götürdüğüm ilk yeri hatırlıyor musunuz? Vakit harcamayın.''
''Eh'' dedi Locke notu dostuna aktarırken, ''kalmayı çok isterdik ama buranın hizmet kalitesi büyük bir düşüş gösterdi. Bahşiş falan bekleme.''
Bakır sikkeleri tek tek tahta tablete saydı, sonra da ayağa kalktı. ''Gel de her zamanki yerimize gidelim Jerome.''
Merrain tableti ve parayı aldı, başıyla selam verdi ve mutfakların bulunduğu tarafa doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. Umarım bahşiş yüzünden gücenmemiştir dedi Jan sokağa çıktıklarında.
Loki etrafına dikkatle bakınırken Jan'ın da aynı şeyi yapmakta olduğunu fark etti. Yenlerindeki kamalar ceketinin her bir koluna huzur verici bir ağırlık veriyordu. Ve Jan'ın da ufak bir bilek hareketiyle habis bacıları çıkarmaya hazır olduğuna hiç şüphesi yoktu.
Tanrılar aşkına diye homurdandı Loki, şu an yataklarımıza uzanmış günü uyuyarak geçiriyor olmalıydık.
Hayatlarımızın üzerinde hiç şimdiki kadar az söz sahibi olduk mu? Arhon'dan ve zehrinden kaçıp kurtulamayız. Dolayısıyla günahhane vurgununu da yarım bırakamayız. Tanrılar biliyor ya, bağlı büyücülerin etrafta kol gezip gezmediğinden bile bir haberiz. Ve ansızın götlerimizden suikastçılar çıkmaya başladı. Biliyor musun, peşimizde bizi takip eden ve avlayan bu kadar çok kişi varken şehrin başlıca iş imkanı olup çıktığımıza bahse girebilirim. Artık Talverrar'ın bütün ekonomisi bizi becermek üstüne kurulu.
Yaldızı dehlizin hemen kuzeyindeki kavşağa kadar yaptıkları yürüyüş kısa fakat tedirgindi. Yük arabaları parke döşeli yollarda takırdayarak ilerliyor, tüccarlar sakin sakin iş yerlerine yürüyordu.
Loki bütün bu insanların Savrola'ya tüm kentteki en durgun ve en iyi korunan semt, ara sıra huzurunu bozan sarhoş yabancılardan daha beter bir şeyin adım atmadığı bir yer gözüyle baktıklarını düşündü.
Kavşaktan sola döndüler, sonra da sağlarındaki terk edilmiş ilk dükkanın kapısına yaklaştılar.
Jan arkalarındaki sokağı kolaçan ederken Loki de kapıya kadar gitti ve onu üç kez sertçe çaldı. Kapı derhal açıldı ve kahverengi bir deri ceket giyen tıknaz bir delikanlı onları içeri aldı.
Pencereden uzak durun dedi delikanlı, kapıyı arkalarından kapatıp sürgüledikten sonra.
Pencere yelken bezinden perdelerle sıkıca örtülmüş olsa da Loki şanslarını zorlamaları için bir sebep bulunmadığı konusunda hemfikirdi. Odadaki tek ışık pembenin yumuşak bir tonunda perdelerden sızan güneş ışığından geliyor ve Loki'ye dükkanın arka kısmında bekleyen iki çift adamı görme imkanı sağlıyordu.
Her bir çift iri kıyım, geniş omuzlu bir adamdan ve daha ufak tefek birinden oluşuyordu. Yabancıların dördü de birbirinin eşi gri pelerinler ve geniş siperlikli gri şapkalar takıyordu.
Giyinin dedi deri ceketli delikanlı küçük bir masanın üstündeki bir kıyafet yığınını işaret ederek.
Kısa bir sürenin ardından Loki ile Jan da ötekilerle uyumlu gri pelerinler ve şapkalar giyiyordu.
Talverrar'da yeni yazma odası bu mu diye sordu Loki.
Sizi takip etmeye kalkışabilecekler için küçük bir oyun dedi delikanlı.
Parmaklarını şıklatmasıyla birlikte grilere bürünmüş çiftlerden biri kapının yanına gitti.
İlk önce ben çıkacağım. Bu ikisinin arkasında durun. Onların peşinden burayı terk edin. Sonra da üçüncü faytona binin. Anlaşıldı mı?
Loki ne fay diyecek gibi olduysa da sokaktan gelen toynak ve tekerlek takırtılarını duyunca sözünün devamını getirmedi.
Pencerenin önünden gölgeler geçti ve birkaç saniye sonra kahverengi ceketli delikanlı sürgüyü açtı.
Üçüncü fayton, oyalanmayın dedi arkasına bakmaksızın, sonra da kapıyı hızla açıp sokağa fırladı.
Metruk dükkanın hemen önündeki kaldırıma birbirinin aynısı üç fayton ard arda yanaşmıştı. Her biri üzerlerinde herhangi bir arma ya da filama bulunmayan lakeli siyah ahşaptan yapılmaydı. Pencerelerine kalın perdeler çekilmişti ve hepsi de bir çift siyah at tarafından çekiliyordu. Sürücüleri bile birbirini andırıyor, deri pardesülerin altında aynı kırmızımsı üniformayı giyiyorlardı.
Griye bürünmüş çiftlerden ilki kapıdan çıkar çıkmaz sıradaki ilk faytona yöneldi.
Loki ile Jan Metruk dükkanı onlardan bir saniye sonra terk ederek alelacele en arkadaki faytona gittiler.
Loki grilere bürünmüş son ekibinin hemen arkalarından çıktığını ve koşar adımlarla ortadaki faytona ilerlediğini göz ucuyla gördü.
Jan en arkadaki faytonun kulpunu çevirdi, kapıyı dostunun binmesi için açık tuttu ve hemen onun ardından kendini içeri attı.
''Hoş geldiniz beyler.''
Garson kıyafetlerinden kurtulmuş olan Merrain, kabinin sağ ön köşesinde kurulmuştu. Artık üzerinde eğerde yapılacak bir yolculuğa hazırlanmışçasına arazi çizmeleri, siyah bir pantolon, kırmızı bir ipek gömlek ve deri bir yelek vardı.
Loke ile Jean onun karşısındaki koltuğa yan yana oturdular. İri yarı adam kapıyı çarparak kapatınca grup yarı karanlığa gömüldü ve fayton sarsılarak harekete geçti. ''Hangi cehenneme gidiyoruz?'' diye sordu Loke, gri pelerinini çıkarmaya başladığı sırada. ''Pelerinler üstünüzde kalsın efendi Costa. Tekrar dışarı çıktığımızda ihtiyacınız olacak. Evvela hep birlikte bir süreliğine Savrola'yı turlayacağız, sonra da ayrılacağız. Bir fayton altın basamaklara, biri büyük galerinin kuzey tarafına, bizse bir tekneye binmek üzere rıhtımlara gideceğiz.''
''Nereye gidecek bir tekneye?''
''Sabırsızlık etme, arkana yaslan ve gezintinin keyfini çıkar. O sıcak ve havasız kabinde bunu yapabilmek en hafif tabiriyle zordu. Alnından aşağı ter boşaldığını hisseden Loke somurtarak şapkasını çıkardı ve kucağına koydu. İki kafadar kadını soru yağmuruna tutmaya çalışsa da Man Rain onları bu çabalarından vazgeçirene dek müphem hım sesleri haricinde hiç cevap vermedi. Dakikalar sıkıcı bir şekilde akıp gitti. Loke faytonun takırdayarak birkaç köşeyi döndüğünü, sonra da Savrola'nın üst taraçalarından deniz seviyesindeki rıhtımlara kadarki rampa olması gereken bir dizi yokuştan aşağı indiğini hissetti. ''Neredeyse vardık.'' dedi Manrain sarsıntılı bir sessizlikle geçen birkaç huzursuz dakikanın ardından. ''Şapkalarınızı takın, fayton durduğunda dosdoğru tekneye gidin. Arkaya oturun ve herhangi bir tehlike işareti görürseniz tanrılar aşkına kafanızı eğin.'' Fayton kadının sözünü doğrularcasına birkaç kalp atışı sonra takırdayarak durdu. Loke şapkasını bir kez daha saçlarının üstüne yerleştirdi, el yordamıyla kulpu buldu ve kapı parlak sabah ışığına açılırken gözlerini kıstı. ''Çıkın dedi Marin, vakit kaybetmeyin.'' Savrola'nın en kuzeydoğu ucundaki iç rıhtımlardaydılar. Arkalarında dimdik yükselen siyah atacam duvar, önlerinde ise ışıltılı ve dalgalı sulara demirli birkaç düzine gemi vardı. En yakınlarındaki iskeleye yaklaşık 12 metre uzunluğunda zarif bir kik bağlıydı. Kıçında kalkık ve kapalı bir galeri bulunuyordu ve geriye kalan boş alanının çoğunu her iki yanda beşer tane olmak üzere bir çift kürekçi sırası dolduruyordu. Loke faytondan atlayıp tekneye doğru grubun başını çekti ve kendisininki kadar kalın pelerinler kuşanmış, tetikte bekleyen iki adamın yanından geçti. Adamlar neredeyse hazır olda bekliyor, kesinlikle aylaklık etmiyorlardı. İçlerinden birinin pelerinin altına zar zor gizlenmiş bir kılıcın kabzası Loke'nin gözünden kaçmadı. Genç adam eğreti rampadan neredeyse apar topar denebilecek bir hızla geçti, kikin içine atladı ve yolcu galerisinin arka tarafındaki oturağa çöktü. Neyse ki galerinin yalnızca üç tarafı kapalıydı. Bir sonraki küçük yolculuklarını kısıtlı da olsa bir manzaraya bakarak yapmak, tüm yolu karanlık bir kutunun içinde geçirmekten çok daha iyiydi. Jean onu hemen arkasından takip etti. Lakin Merrain sağa döndü, kürekçilerin arasından geçti ve Pruva'daki dümenci mevkiine oturdu. Rıhtımdaki askerler rampayı çabucak kaldırdı, tekneyi çözdü ve onu bacaklarıyla güzelce ittiler. Merrain'in asılın demesiyle birlikte kürekçiler derhal harekete geçti. Çok geçmeden tekne adamların düzenli ritmiyle gıcırdıyor ve Talverrar limanının alçak dalgalarını yararak ilerliyordu. Loke bu fırsattan yararlanarak küreklerin başındaki adamlarla kadınları inceledi. Hepsi de kaslıydı. Saçları düzgünce kısaltılmıştı ve çoğu kolayca fark edilen yara izlerine sahipti. Hiçbiri 30'lu yaşlarının ortalarından daha genç görünmüyordu. Demek ki bunlar kıdemli askerlerdi. Hatta belki de maskelerini ve pelerinlerini takmamış gözler. ''Ne yalan söyleyeyim, Stragos'un adamları pek hamaratlar.'' dedi Jean, sonra da sesini yükseltti. ''Hey Merrain, artık bu saçma sapan giysileri çıkarabilir miyiz?'' Kadın yalnızca başıyla onaylamasına yetecek bir süre kadar arkasına döndü, sonra da dikkatini yeniden limanın sularına yöneltti. Loke ile Jean şapkalarıyla pelerinlerini hevesle çıkarıp ayaklarının dibine yığdılar. Sudaki yolculuk Loke'nin kestirebildiği kadarıyla 20 dakika kadar sürdü. Genç adam limanı her yönden rahatça inceleyebilmeyi yeğlerdi ama galerinin açık olan ön tarafından görebildiği kadarı da yeterliydi. Önce iç rıhtımların kıvrımını takip ederek güneybatı yönünde ilerlediler ve büyük galeri ile altın basamakları geride bıraktılar. Ardından güneye yönelerek açık denizi sağlarına aldılar ve günahhanenin bulunduğuna benzer büyüklükteki hilal şeklinde dev bir adaya doğru hızla ilerlediler. Talverra'nın güneybatı hilali taraçalı değildi, daha ziyade pek çok taş kuleyle ve surla bezenmiş, girintili çıkıntılı ve doğal bir bayırdı. Adanın kuzeybatı ucundaki dev taş iskeleler ve uzun ahşap rıhtımlar, ticari gemilerin bakım onarım amacıyla yanaşabilecekleri gümüş marinayı teşkil ediyordu. Fakat onun ötesinde, yani yeni direkler veya yelkenler, bekleyen eski kalyonların yükselip alçalan silüetlerinin ilerisinde kapalı koylar oluşturan bir dizi yüksek ve gri duvar uzanıyordu. Bu duvarların zirvelerinde mancınıkların ve devriye gezen askerlerin koyu silüetlerinin seçilebildiği yuvarlak kuleler yer alıyordu. Kiklerinin pruvası kısa süre sonra o devasa taş yapılardan en yakın olana doğru döndü.
''Vay canına'' dedi Jean, ''sanırım bizi kılıç marinasına götürüyorlar.''
İkinci kısım. Suni koyun devasa taş duvarlarında tahta kapılar yer alıyordu. Tekne yaklaşırken yukarıdaki surlarda bağırışlar çınladı, ardından hem taşlardan hem de sulardan ağır zincir şıngırtıları aksetti. Kapının ortasında bir yarık belirdi, sonra da iki kanadı içe doğru yavaşça açılarak önlerinde küçük bir dalga yarattı. Tekne kapıdan geçerken Loke de gördüğü her şeyin boyutunu kestirmeye çalışıyordu. Açıklığın kendisi bile 22-23 metre genişliğinde olmalıydı ve kapı kanatlarının kütükleri sıradan bir adamın gövdesi kadar kalındı. Manray'nin talimatı ile birlikte kürekçiler tekneyi dikkatle içeri sokup tek bir adamın onları karşılamak için beklediği küçük bir tahta rıhtıma doğru nazikçe yüzdürdüler. Filikayı belirli bir açıdan yanaştırdıkları için rıhtımın ucu tekne gövdesinin kürekçiler ile yolcu galerisi arasında kalan kısmını milimi milimine sıyırdı. ''Durağınız baylar'' diye seslendi Marain. ''Korkarım, halat atmaya vakit yok. Çevik olun, yoksa ıslanırsınız.''
''Sizin kadar iyi kalplisine az rastlanır madam'' dedi Loke. ''Sayenizde size bahşiş bırakmamaktan ötürü duyduğum pişmanlık anında kayboldu.''
Genç adam galeriden ayrılıp sağ tarafındaki küpeşteye çıktı. Yabancı onlara yardım etmek için bir kolunu uzatmış bir vaziyette bekliyordu. Loke adamın yardımıyla rıhtıma kolayca atladı, ardından ikisi birlikte Jean'ı güvenle yanlarına çektiler. Murray'nin kürekçileri hiç vakit kaybetmeden rıhtımdan ayrıldılar. Loke Kik'in tordistan yapmasını, kendini kapıyla aynı hizaya sokmasını ve küçük koydan son hızla ayrılmasını seyretti. Zincirler tekrar şıngırdadı ve kapı kanatları kapanırken sular çalkalandı. Loke yukarı bir göz attığında birkaç adamın koy kapısının her iki yanındaki dev bocurgatları ekipler halinde döndürdüklerini gördü.
''Hoş geldiniz'' dedi tekneden çıkmalarına yardım eden adam. ''Duymak şöyle dursun, hayatım boyunca zorla görevlendirildiğim en aptalca işe hoş geldiniz. Böylesine boktan bir intihar görevine gönderilmek için kimin karısını düzdüğünüzü hayal bile edemiyorum beyler.''
Adam 50 ila 60 arasındaki herhangi bir yaşta olabilirdi. Ağaç gövdelerini andıran bir göğsü ve tüniğinin altında bir çuval tahıl saklamışçasına kemerinin üstünden sarkan bir göbeği vardı. Buna rağmen neredeyse cılız denebilecek kadar ince olan kollarıyla boynu sırım gibiydi ve çıkık damarlarla zorlu bir yaşamın yara izleriyle bezeliydiler. Yuvarlak bir surata, yapağıya benzer ak bir sakala ve başının arka tarafında bir şelale misali dümdüz dökülen yağlı kır saçlara sahipti. Kara gözleri daima çatık vaziyetteki kaşlarının altında yer alan kırışıklık yumaklarının içine gömülüydü.
''Yolumuzun her halükarda buraya düşeceğini bilseydik, o dediğini yapmak hoş bir oyalanma olurdu.'' karşılığını verdi Jean. ''Sen de kimsin?''
''Adım Caldress'' dedi yaşlı adam. ''Gemisi olmayan bir gemi kaptanıyım. Siz de Efendi Costa ve Efendi de Ferre olmalısınız.''
''Öyle olmalıyız'' dedi Loke.
''Gelin size etrafı gezdireyim'' dedi Caldress. ''Aslında şimdilik görecek pek bir şey yok ama olanları da epey göreceksiniz.''
Adam onları rıhtımın arka tarafındaki köhne bir merdivene götürdü ve su seviyesinin 1-1,5 metre üstündeki taş bir plazaya çıktılar. Loki tüm suni koyun her kenarı kabaca 100 metre uzunluğundaki bir kareden ibaret olduğunu fark etti. Üç tarafı duvarlarla çevriliydi. Arka taraflarında ise adanın atacamdan yapılma sarp bayırı yükselmekteydi. O bayırdan çıkıntı yapan platformlara çok sayıda bina inşa edilmişti. Loki bunların depolar, silahlıklar ve benzeri yapılar olduğunu tahmin etti.
28. Ayrımın Sonu. Sayfa 262.